Değerli dostlar, hepinize selamlar, esenlikler. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlarla ilgili özel olarak konuşacağız. Ve özgürce de bugünkü konuğum, eşim Ferah Uludağ. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü erkekler olarak oturup konuşmayalım. Onun yerine bir kadın tabii ki olması gerekiyor. Bazı programlarda birçok erkek bir araya gelip işte kadın hakları bilmem ne hakkında konuşuyorlar. Ya da laf atmadan durmayalım, Hristiyanlıkla ilgili konuşuyorlar ama hepsi Müslüman, bir Hristiyan yok. Bugün böyle bir şey olmasın, seninle konuşalım. Kadın hakkında, kutsal kitabın bakış açısında, Hristiyanlığın bakış açısında, kadın hakkında. O zaman hoş geldin deyip sözü sana bırakayım. Kutsal kitaba göre kadın nedir ya da daha doğrusu Hristiyan inancında, Hristiyan perspektifine göre kadının değeri nedir?
Kadınlar Günü aslında çok güzel, önemli bir gün. Çünkü hem bireysel olarak hem de toplum olarak yani kadınların ne kadar değerli olduğunu hatırlayabiliyoruz. Bir Hristiyan kadın, eş ve anne olarak burada bulunmak ve böyle konularda konuşmak ayrıcalık benim için. Teşekkür ederim. Yani kutsal kitaba baktığımızda kadınlar ile ilgili çok fazla içerik görüyoruz. Kadınlardan çok fazla bahsediliyor. Ama ondan önce ben aslında kadının değerinden giriş yapmak isterim. Kutsal kitapta hani yaratılışa baktığımızda ilk bölümde Tanrı'nın kadını ve erkeği eşit olarak yarattığını, değer olarak yani Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldığımızı görüyoruz.
Hı hı. Özellikle kendi suretinde, kendi benzeyişinde erkek ve dişi olarak yarattı diyor.
Hı hı. Hani değer açısından eşit olduğunu vurgulamak isterim. Çünkü günümüzde bu anlamda farklı görüş olabiliyor. İşte kadınlar daha ikinci sınıf ya da sanki erkek, özellikle ataerkil toplumlarda daha erkekten daha aşağıdaymış gibi görülüyor. Hı hı. Ama kutsal kitapta biz bunun tam tersini görüyoruz. Kadın ve erkek değer olarak Tanrı'nın gözünde aynı, eşit.
Hı hı. Güzel. Yani 8 Mart üzerine belki kısaca hatırlatacak olursak, hem Hristiyan perspektifinden kısaca eşit olduğunu vurgulamışken, bugün birçok kişiye göre tartışılır. Yani nasıl çıktığıyla ilgili. Birisi Rusya'da işte çarlığın yıkılmasına yol açan bir devrimin o dönem kadın yürüyüşüyle şekillenmesiyle ilgili 8 Mart'ı kullanır. O zaman çıkmışlar. Birçok kişinin bildiği aslında, özellikle zannedersem Amerika'da, yani New York'ta bir gömlek fabrikasında çıkan yangında özellikle hayatını kaybeden kadın işçiler vardı. Onlardan çıktığını söyler. Ama senin de dediğin gibi, yani tam olarak hangi konu net ya da bu nereden çıktı bilmesek de ya da çeşitli söylentiler olsa da, kadınların değerini hatırlamak için yani özellikle kadınların değeri diyoruz ama yani bu da geçmişte büyük ihtimalle erkeklerin yaptığı hatadan dolayı sürekli bunu vurgulama gereği hissediyoruz. Ama onu hatırlamak değerlidir. Eskisi gibi olmasa da yani yine de birçok kadın zorluk çekiyor. Birçok kadın sıkıntı çekiyor. Birçok inanç kadına çok farklı değerler veriyor. Düşük değerler veriyor aslında. Ama senin de dediğin gibi Hristiyan perspektifinde kadınla erkek eşittir. Tanrı'nın benzeyişinde, Tanrı'nın suretinde yaratılmıştır. Ve hiçbir değer, kim diğerinin değeri öbürünün üstünde, altında değildir. Tamamen yan yanadır. Belki dinleyiciler de bugün gerçekten kadınların rolü üzerine kutsal kitaptan ne öğrenebiliriz diye düşünebilir. İsa'nın yaptıklarını düşünebilir. Çünkü bazı konulara geçeceğiz ama yaratılış birinci bölümde bir nokta var. Özellikle onu da sormak isterim. Çünkü yavaş yavaş belki bazı şeyler tartışmalı oluyor. 1.27'de evet, kadın ve erkek Tanrı'nın suretinde yaratıldı diyor. Ama aynı zamanda yaratılış bölümünde kadın için yaratıldığında bir yardımcı vurgusu yapılıyor. Yardımcı olarak algılanıyor ya da farklı anlamlara çekilebiliyor. Kadın sadece bir yardımcı mıdır? Ya da yardımcıysa, ki kutsal kitap onu söylüyor, ne kastediyoruz? Yani yardımcı demekten kastımız nedir?
Evet, aslında o yaratılıştan o ayetleri değinmek güzel. Orada evet, Tanrı kadını neden yarattı? Aslında o soruya da cevap var. Adem'in yani yalnız olması iyi değildir dedi. Adem yalnız kalmasın diye ona bir arkadaş, bir eş anlamında bir yardımcı yaratmak istedi. aslında bu bizi şeye de götürüyor. Yani Tanrı bir şey yaparken her zaman bir amaç var, bir sebep var, bir anlamı vardı. Ve biz kutsal kitaba baktığımızda yani birçok şey görebiliyoruz Tanrı'nın yaptığı işleri. Ve neden onu yaptı, bazı şeyler bize açıklandı, görebiliyoruz. Ve gördüğümüz şeyler bize Tanrı'nın karakteriyle ilgili ipuçları veriyor. Tanrı hani insanı neden yarattı? Adamı, kadını, kutsal kitabın tanrısı, bizim inancımızdaki tanrı, üçlü birlik tanrısı. Yani tanrı kendi içinde, ilişki içerisinde olan bir tanrı. Yani bu kendini üç kimlikte gösteriyor, baba, oğul ve kutsal ruh. İlişkisel bir tanrı diyoruz. Ve Adem'i de tek başına bırakmak istemedi. Onun da ilişkide olması için böyle eş, partner, arkadaş, işbirlikçi olarak kadını yarattı. Ona yardımcı olsun diye. Çünkü Adem hem duygusal anlamda yalnız kalmasın, hem fiziksel anlamda, çünkü Adem'in büyük sorumluluğu vardı. Adem bahçesine bakmak, hani birçok şeyin yükümlülüğü ondaydı. Ve ihtiyacı vardı, tek başına yetemezdi. Yani oradaki yardımcı ifadesi kesinlikle hiyerarşik anlamda bir yardımcılık değil. Daha çok işbirlikçi, ona destekçi, yardımcı olması anlamında
yani anlıyoruz. Bazen Hristiyanlar bile bunu yanlış kullanabiliyorlar eşlerine karşı. Yani yardımcı olarak yaratılmadın mı? Senin işin hani boyun eğmek sanki. Böyle tuhaf bir yaklaşıma girebiliyorlar. Ama unutmamak gereken bir şey var. Kutsal kitap aynı zamanda Rab benim yardımcımdır diyen birçok ayet içerir. Rab size yardımcı olacak diyen birçok ayet içerir. Her şeyi yaratan Yahve benim yardımcımdır dediğinde o ayetler kesinlikle Tanrı'nın değerini ikinci sınıfa düşüremez. Mümkünatı yok. Yani oradan nasıl bir yardımdan, nasıl bir destekten bahsettiği, kastedildiği önemlidir. Kadın da evet o açıdan güçlü bir yardımcı olarak yaratılmıştır. Bir rol farkı vardır aslında. Belki ilerleyen şeylerde ona da değineceğiz ama erkeğin belli işleri, sorumlulukları var. Kadının belli işleri, sorumlulukları var. Ve Tanrı bunu birbirlerini tamamlasınlar diye yarattı. Diğeri daha üstün olsun diye değil, öbürü daha aşağıda olsun diye değil. Bir bütünü oluşturmak için. Ve o yaratılış ikinci bölümde senin dediğin şey, hani Adem kendine uygun bir yardımcı bulamadı, eş bulamadı, o hep beni düşündürüyor. Yani her şeye ad veriyor Adem. Bütün evcil, yabanıl hayvanlara, gökte uçan kuşlara ad koydu diyor. Ama kendisi için uygun bir yardımcı bulamadı. Sanki o yalnızlık böyle bu metinden çıkabiliyor. Ve Tanrı sonra Adem'e derin bir uyku verip onun kaburga kemiğinden birini alıp etle kapladı ve kadını yarattı diyor kutsal kitap. Ve bir romantik bir sahne gibi aslında. Adem o zaman kadını gördüğünde ne diyor? İşte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir. Ona kadın denilecek. Çünkü o adamdan alındı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak ve ikisi tek beden olacak. Onların birlikteliğini aslında çok değerli bir şekilde vurguluyor. Çok romantik bir şekilde vurguluyor. Bununla ilgili bir evlilik, çiftlerle ilgili bir şeyde, yani bir çiftin evlilik konuşmasında paylaşıyordum. Bir abla dedi ki ya anne baba bırakılır mı falan filan dedi. Böyle annenizi babanızı bir kenara attın demiyor kutsal kitap. Eşlerin en başta birbirine değer vermesinden bahsediyor. Yani esas sorumluluğumuz, tabii ki onları seviyoruz. Tabii ki onlarla ilgileneceğiz. Yardıma ihtiyaçları varsa evimize bile alacağız. Ama vurgu noktası ne? Bir sorun yoksa karı koca ilişkisi özeldir. Ve Tanrı bunu böyle yaratmıştır.
Ya aslında biliyor musun, o söylediğin şey çok önemli. Yani kutsal kitapta Tanrı'ya yardımcım olarak sesleniyoruz. O bence çok güzel bir şey açıklıyor. Yani demek değil ki Tanrı daha aşağıda bize yardım eden hizmetkar değil. Aksine hani bize destek olan, bizim zayıflığımızda bizi güçlendiren, tamamlayan. Çok güzel bir noktaya değindin. Bence bu da çok önemli. Oradaki yardımcı kavramını anlarken.
Yani böyle anlamamız kadın erkek ilişkisini koruyacaktır muhtemelen. Yoksa zarar veriyoruz gerçekten. Hatta bazen Tanrı'nın sözlerini kullanıp ona sığınarak bile zarar verebiliyoruz. İkisinin de kesinlikle değeri tartışılmaz. Yani biri birinden aşağı değildir. Tanrı kendi suretinde ikisini de yaratmıştır. Peki İncil'de tabii ki kadınlara verilen bir rol var, bir sorumluluk var, bazı beklentiler var. Ve dünyanın kadınlara verdiği bir sorumluluk ya da bir rol, bir beklenti var. Özellikle kendi kültürümüzle ilgili konuşursak. Yani benim geldiğim kültürde biraz daha kadın ev işlerinde, işte yani sosyal hayatta tamam bazı sorumlulukları var ama ücra köşelerde
ön planda
çok
değil.
Daha geri planda. Yani tamam belki bazen şartlar bunu gerektirebiliyor ama İncil'de İsa'ya baktığımızda İsa'yla ve kadınlarla ilgili birçok şey görüyoruz. O zaman onlarla ilgili sana İsa'nın yaklaşımı konusunda sormak istiyorum. Yani belki Samiriyeli kadından, zinada yakalanan kadından, Meryem'den, Marta'dan bilmiyorum daha aklında neler var ama İsa kadınlara nasıl yaklaştı?
Evet, İsa kadınlara büyük bir saygı gösterdi ve onları aslında toplumun dışladığı yerlerde ilk gören kişiydi. Mesela söylediğin gibi Samiriyeli kadın. Kutsal kitapta o hikayeyi okuduğumuzda görüyoruz ki Samiriyeliler yani zaten sevilmeyen bir gruptu o dönemde Yahudiler arasında. Dışlanıyorlardı hele ki kadın olarak hiç konuşmazlardı Yahudi kültüründe. Yani erkekler kadınlarla konuşmazdı Samiriyeli kadınlarla ama İsa o kadınla kuyunun başında buluşuyor, onunla sohbet ediyor. Ve ona çok önemli bir görev veriyor. Yani önemli gerçekleri açıklıyor. Yani ona aslında ne kadar saygı duyduğunu gösterdiği değeri var. Hem de yani onları eğitmek istiyor. Onlara önemli görevler vermek istiyor. Bir de ben şeyi de aslında söylemek isterim. Senin söylediklerine ek olarak. Haklısın. Yani kadın ve erkek olarak farklıyız. Biyolojik olarak. Dolayısıyla bu bizim bazı sorumlulukları da ayırıyor yani. Erkeklerin yapabileceği işler var, kadınların yapabileceği işler var. Ama yani sorumluluklarımız veya rollerimiz bizim kimliğimiz değil. Yani ben bir hem anneyim hem bir eşim hem de Tanrı'nın çocuğuyum. Ama yani sadece anne değilim. Yani kimliğim değil. Farklı rollerim var. Farklı şapkalar takmam gerekiyor bazı durumlarda. Ama ben sadece bir anne değilim çocuklarına bakan ya da sadece evimi temizleyen bir kadın değilim, yemek yapan biri değilim. Yani Tanrı'nın gözünde değerliyim, onun çocuğuyum. Bence bunu anlamak da önemli. Yani yaptığımız sorumluluklar veya roller bizim kimliğimiz değil ve öyle gözükmemesi gerekiyor. Belki de kadınların bu konuda dışlanması ya da ikinci sınıf olarak hissedilmesi. Çünkü kadınların rolüyle kimliğini birleştiriyorsak o yanlış oluyor. Çarpık bir görüş oluyor. Ve kutsal kitapla aykırı bir görüş oluyor. Yani o yüzden onları iyi değerlendirmek gerekiyor.
Doğru, doğru. Yani o akılda bulunması gereken bir şey. Peki İsa, yani bu kadınlara yönelik yaklaşımıyla nasıl bir devrim gerçekleştirdi bir nevi? Çünkü... Evet, bahsettin mesela Samiriyeli kadın öğrenciler için şok edici bir şeydi. Ya ne konuşuyorsunuz ya da niye konuştun onunla gibi bir tepki veriyorlar. Belli ki alışkın değiller kesinlikle. Hem bir Samiriyeli ile bu kadar yakın bir ilişki olması hem de onun bir kadın olması özellikle. Yani koskoca hoca yani sen nasıl görüşürsün gibi bir şey çıkıyor. Aynı şey sanki zina yapan kadın örneğinde de görüyoruz. Yani bir kadın getiriliyor.
Evet, orada da beklenmedik bir sahne var. Yani İsa'nın zinada yakalanan kadını elini tutuyor, yani onunla konuşuyor. Bu da aslında alışık olmadığı bir durum o dönemde. Günahkar bir kadının hani dini bir lider onunla konuşuyor, ona dokunuyor, yaklaşıyor, muhatap oluyor. Bu da yani aslında İsa'nın günahkarlara karşı yüreğini de gösteriyor, tutumunu da gösteriyor. Ve orada İsa kadını yargılamıyor, ona şefkatle yaklaşıyor.
Ki orada büyük bir komplo var sanki. Yani gözü dönmüş bir kalabalık var. Getirip İsa'nın önüne atıyorlar bu kadını. Zinada yakalandığını söylüyorlar. Peki adam nerede? O niye ortada yok? Belki... Oradan biriydi, belki saygın biriydi, belki hani onu hiç atmak istemediler işin içine. Belki de hiç öyle bir şey yoktu, iftira attılar. Bilemem, birçok şey düşünebiliriz. Ama İsa'nın orada özellikle insanları yüzleştirdiği şey önemli yani. Toplumun istediği gibi bir kadını ezerek kurtulabilirdi belki. Çünkü bu yapılanların çoğu biliyoruz ki İsa'yı tuzağa düşürmek için yapılan şeylerdi. Onu bir şekilde yakalayabilmek için, cezalandırabilmek için... Böyle fırsatlar yaratıyorlardı kendilerince. İsa hem onların beklediği kişi olmadı hem de hepsini yani şoka uğratacak bir şey söyledi aslında orada. ne diyordu? Günahsız olan taşı atsın bakalım.
Evet, insanlara kendilerinin yüreğini gösteriyordu bir yerde. Doğru, kesinlikle. O var. Ondan sonra insanın ilk dirilişini gören kişiler kadınlardı. Yani bu kadar büyük muhteşem olaya ilk tanıklık edenlerin kadınlar olması çok ilginç. Yani o sevinci
ve gidip
ilk
duyuran onlardı.
Evet. Yani o sevinci yaşayan onlardı ve dediğin gibi yani bu güzel haberi birinci ağızdan iletenler kadınlardı.
Havarilere ilettiler.
Demek ki yani kadınlar değerli. Onu görebiliyoruz. Kadınlar müjdeyi duyururken çok etkililer, çok önemliler.
Ya başka bir örnek daha var. Meryem ve Marta. Yani o çok değerli bir şey. Her zaman beni etkileyen bir sahne.
Evet.
İsa evlerine gidiyor. Yani Marta birçok şey için koşturuyor tabii. Yani yemek mi hazırlayayım, konuk mu ağırlayayım bir yandan söyleniyor Meryem.
Günümüzdeki iki insan tipini gösteriyor. Yani biri koşturuyor, meşgul, hizmet etmek için. Hani iyi niyetli aslında ama Meryem'i de görüyoruz. O
İsa'nın
çok sakin,
ayaklarının dibinde oturmuş.
Çok sakin. Evet, o da o şekilde hizmet ediyor ve İsa'dan öğrenmek için ne kadar hevesli onun ayaklarının dibinde. Ve İsa buna izin veriyor. Yani o da yani dikkate değer bir şey. O dönemde sonuçta kadınlar daha çok hizmet ediyorlar. Orada İsa öğretmen olarak yani bir Rabbi olarak evlerinde bulunuyor ve daha çok öğrencilerle onlara öğretiş verirken kadının orada oturup dinlemesine izin veriyor ve daha da ötesi bunu takdir ediyor.
İyi olanı yap.
Özendiriyor, teşvik ediyor. Yani Marta'ya diyor, Marta Meryem'i bir anlamda şikayet ediyor.
Kalksın
yani,
bir yardım etsin.
Evet, yani aldırmıyor musun kardeşimin bu şekilde senin yanında oturmasına, ben o kadar koşturuyorum yardım etmesini söyle diyor. Hani İsa diye yok Marta diyor, sen çok şey için telaşlanıyorsun. En önemli şey, asıl önemli olan şey Meryem onu yaptı diyor yani.
İyi olanı seçti
ve bu da güzel bir şey yani, iyi olan bir şey. Rabbi dinlemek, onun dizlerinin dibinde oturmak, yani Tanrı o fırsatı veriyor bizim ondan öğrenmemiz için. Evet, o da o döneme meydan okuyan yaklaşımlardan biri.
Kesinlikle, yani toplumda farklı bir şey vardı ama İsa aslında çok özel bir önem verdi onlara. Birçok metinde bunu, İncil'de, kutsal kitapta görebiliyoruz. Peki günümüz kadınları bu örneklerden nasıl dersler çıkarabilir? Yani daha önce seninle konuşmuştuk biraz. Evdeysem hani sanki hiç Tanrı'ya hizmet etmiyorum de tek işim bu. Hani bir kadın da bazen işini küçümsüyor ya da o an şartların gerektirdiği şeyde Rab'be hizmet ettiğini düşünmüyor sanki, ama o konuda ne diyebilirsin?
Yani evet, neden öyle hissediyor? Çünkü hani görülmediğini hissetmek, takdir edilmediğini hissetmek bu insanın teşviğini kırabiliyor ve yaptığın iş değersizmiş gibi görülebiliyor. Ancak ne zaman ki böyle yaptığın iş takdir gördüğünde, övüldüğünde, ha diyorsun, evet yaptığın önemli bir iş var ki konuşuluyor, bunun üzerinde takdir görülüyor, övülüyor. Hani insan olarak biraz böyle motive oluyoruz ne yazık ki. Ondan dolayı olabiliyor. Ama ben kişisel olarak özellikle anne olduktan sonra şunu fark ettim. Yani evde küçücük çocuklara bakmak aslında ne kadar büyük bir iş. Ne kadar önemli bir sorumluluk ve ayrıcalık. Bir insanı eğitmek kolay bir şey değil. Ve bunun sorumluluğu sana verilmiş. Yani dışarıda gözükmese de nasıl yaptığın, neler yaptığın, ne tür fedakarlıklarda bulundun. Ama Tanrı'nın gözünde bu çok önemli. Ve ben bunu şey olarak görmeye başladım. Aslında evde yaptığımız işler çok büyük hizmetler.
Kesinlikle.
Hatta bununla ilgili Instagram'da bazen görüyorum bazı içerikler. İşte bulaşık yıkayan bir kadın resmi. Bu bir hizmet. Yemek yapmak diyor. Bu bir hizmet. Evi temizlemek, bu bir hizmet. Çocuklara bakmak, alışverişe gitmek, bunların hepsi bir hizmet. Evin içerisinde aslında biz çok fazla hizmet işleri, eylemleri yapıyoruz. Ve bunlar dışarıdan gözükmese de, takdir edilmese de aslında Tanrı'nın gözünde çok önemli, çok değerli. Tanrı bizi nereye koyduysa orada aslında güvenilir olmamızı istiyor, verimli olmamızı istiyor, sadık olmamızı istiyor. Ben de hala öğreniyorum aslında.
Hepimiz. Kocan yardım ediyor mu deyince?
Ediyor, hamdolsun. Onun için minnettarım.
Evet, beni öv moduna girmeyeyim şimdi.
Ya ama erkekleri de teşvik edebiliriz. Yani kadınlara, eşlerinize, annelerinize, kız kardeşlerinize özellikle ev işlerinde o sorumlulukları yerine getirirken yardımcı olun. Bu onları takdir ettiğinizi gösterir. Hem de daha çok motive eder.
Ve kolay bir iş değil kesinlikle. Yani bütün gün ev temizlemek, bulaşık yıkamak, çamaşırla ilgilenmek, çocukla uğraşmak. Bilmeyenler var ama eşim benden daha sabırlı o konuda. Ama büyük bir sabır gerektiriyor, büyük bir azim gerektiriyor. Sadece ev işleri değil tabii ki. Burada özellikle ev işlerinde böyle hisseden kadınları teşvik etmek istiyoruz. Yaptığınız şey Tanrı'yı yüceltebilir. Yaptığınız şey değerlidir. Ve çocuk yetiştirme, çocuk bakma ya da işte ya evi temizliyorum başka nasıl Tanrı'ya hizmet edebilirim diye düşünmeyelim. Bulunduğunuz ve yaptığınız şey zaten en iyi yaptığınızda Tanrı'yı yücelteceğiniz şeydir. Ve bir bütünlük böyle oluyor. Yani onu yapabiliyorsan eşin de gidip dışarıda çalışabiliyor. Veya birlikte çalışıp başka şekilde çözebiliyorsunuz. Ama bir kurumu, aileyi birlikte idare ediyoruz. Yani ben kilisede pastörlük yapıp cemaatle ilgilenebiliyorsam, bu kadar şeyle uğraşabiliyorsam, eşim evde diğer şeyleri yapabildiği içindir. Yani bir denge lazım burada. Ya birlikte hareket ediyoruz aslında. Sadece evle kısıtlamayalım. Kilisede de kadınlar tabii ki birçok hizmet yapıyorlar. Kutsal kitapta da gördüğümüz gibi müjdeyi duyuran kadınlar vardı. İsa'yı takip eden kadınlar vardı. Onu izleyen kadınlardan bahsediyor kutsal kitap. Kilisede de birçok şey yapıyorsun sen de. Birçok kadın birçok şey yapıyor. Belki onlara da değinmek güzel olur. Kadınlar sadece eve de çağrılmıştır demiyoruz. Sadece bulundukları yerde gerçekten Rabbi yücelsinler. Kilisede nasıl yapıyorlar?
Evet, günümüzde kadınlar kilisede de birçok farklı alanda liderlik yapıyorlar, öğretmenlik yapıyorlar, çocuklarla ilgileniyorlar. Yani gerçekten kadınların armağanı o. Çocuklarla ilgilenip erkeklerden daha iyi ilgilenebilme, içgüdüsel olarak belki de. Evet, o çok önemli hizmeti yapabiliyorlar. Yani tapınma hizmetinde yardım ediyorlar, yardım edebilirler. Çok o konuda armağanlı kadınlar var. Dediğim gibi çocuk hizmetinde, dua gruplarında gerek önde liderlik yapabiliyorlar, gerek daha çok destek verebiliyorlar. O konuda da Tanrı kadınları kullanıyor, yeteneklerini ve armağanlarını. Ve aslında yaptığımız iş değil, senin de biraz önce vurguladığın gibi, yani işin niceliği değil de niteliği, yani hangi yürekle yapıyoruz, hangi tutumla yapıyoruz. Tanrı'nın gözünde en önemli olan şey bu. Belki toplumda, çevremizde, dünyanın bakış açısından öyle gözüküyor. Ama biz değerimizi, onayımızı Tanrı'da arıyorsak, o zaman o neye bakıyor? Onu düşünerek hareket edebiliriz. Yani Tanrı'dan mı övgü almak benim için en önemli, yoksa insanlardan gelip geçici takdir, teşekkürler mi? Yani ve o mu beni daha çok önemli hissettiriyor? Eğer öyleyse üzücü, çünkü bu gelip geçici bir şey, gerçek değil. Ama eğer gerçekten Tanrı'da buluyorsak o güveni, o onayı, takdiri, işte o kalıcı olan.
Kesinlikle.
Hani kutsal kitapta hani bununla ilgili şey diyor ya, yaptığımız işlerle ilgili. Yani bir kişinin yaptığı işler, eylemler, hizmetler ateşten sınanacak ve bazıları çöp olacak.
Dayanamayacak.
Saman gibi yanacak, kül olacak. Ama bazılarının yaptığı iş, ve bence o iş aslında bizim hangi yürekle yaptığımız işler, doğru yürekle yaptığımız işler ateşten geçtiğinde altın gibi hani kaybolmayacak, sağlam bir şekilde çıkacak ve ödülümüz Rab'den olacak.
Amin. Öyle. Yani özellikle özde işler 31. bölümde erdemli kadın övülür. Çok değerli şeyler söylenir onunla ilgili. Ve der ki, kim bulabilir erdemli kadını? Onun değeri mücevherden çok üstündür. Ve orada özellikle 25. ayette güzel bir vurgu var. Güç ve onurla kuşanmıştır. Geleceğe güvenle bakar. Yani gerçekten Tanrı'ya güvenince, erdem ondan gelince, Rab'e dayalı bir şekilde, dayalı bir yürekle hizmet edince, çocuklarımıza bakınca, eşimizi destekleyince, o bizde bir güven yaratıyor. Tanrı'dan gelen bir güven yaratıyor ve burada dediği gibi güç ve onur o zaman gerçekten o kadınlara veriliyor. Ve nihayetinde geleceğine de güvenle bakabiliyor. Meryem'den bahsetmek isterim biraz. Senin de fikrini alalım o konuda. Yani Meryem kutsal kitaba baktığımızda gerçekten imanın ve cesaretin kadınıdır. Çok değerli şeyler yaptı. İsa'nın en başta annesi olması zaten onu çok daha özel kılıyor. Ama Meryem'in diğer açılardan belki neden ilham verici, cesaret verici, imanından örnek aldığımız biri olduğundan bahsedebiliriz.
Yani tabii ki biz öyle Meryem'e ruhsal anlamda özel bir konumda görmüyoruz ya da yüceltmiyoruz. Ama teşvik alabiliyoruz. Meryem'in güçlü iman örneğinden bizler de ilham alabiliyoruz. İyi bir örnek. Evet, ilk Meryem'le nerede tanışıyoruz? Aslında meleğin onu karşıladığı zamanda. Küçük
Luka
bir köyde.
Bölümde.
Evet, küçücük Nasıra köyünde. Hatta işte bazı filmlerde orayı şey olarak çekiyorlar ya, Tanrı'nın bile unuttuğu yerde. Küçük bir yerde, yani belki 15-16 yaşlarında bir genç kız. Melek görünüyor ve hani gebe kalacaksın ve bir oğul doğuracaksın. Hani özel biri olacak bu. Tanrı'nın vaat ettiğin Mesih senden gelecek diyor. Bu orada zaten Meryem'in tepkisi gerçekten çok bizi çok şaşırtıyor. Hayretler içerisinde bırakıyor. Özellikle düşündüğümüzde oradaki arka planı, Meryem'in içinde bulunduğu durumu.
Genç bir kız için korkunç bir kere.
İnsan olarak verebileceğimiz bir tepki değil. Gerçekten Tanrı'dan mesedilmiş biri olmak gerekiyor. Yani Meryem bana dediğin gibi olsun diyor. Hiç sorgulamıyor nasıl olacak. Annem babam ne diyecek, nişanlım Yusuf. Hani ki o dönemde yani böyle bir durum ölümle sonuçlanıyordu. Yani Yahudi yasalarına göre evlilik dışı bir ilişki olarak algılanacak ve taşlanıp öldürülecekti. Ve Meryem bu korkuyor tabii ki ama imanla karşılık veriyor.
O büyük bir şey kesinlikle. Ben Rab'in kuluyum, bana dediğin gibi olsun.
Evet.
Yani büyük bir boyun eğmişlik var.
Evet. Belki tabii sonrasında birçok içinde fırtınalar yaşadı ama hani o Meryem'i hep biz şeyle görüyoruz kutsal kitapta. İtaatiyle devam etti. İtaatle hep karşılık verdi Tanrı'ya. Evet, o konuda büyük bir iman örneği.
Değil mi? Yani kesinlikle korktu. Kesinlikle belki bin bir türlü şey düşündü. Ama nihayetinde Rab'e boyun eğmeyi seçti imanla. Güçle bir şekilde harekete geçmeyi istedi. Çünkü o dönem evli olmayan bir genç kızın, yani öyle bir sosyal bir kültüre sahip bir toplumda, Orta Doğu'da, yani şimdi bile felaket bir şey. O dönem diyoruz ama ailesi, akrabaları, arkadaşları, nişanlısı, yani birçok zorluk vardı. Ama Meryem bir şekilde imanla, gerçekten o an bilmese de ne olacağını, Rab'e güvendi. Her şeyi de biliyor değildi sonuçta ne olacak. Belki en kötü senaryoyu düşünüyordu. Ama Rab'e güveniyordu. Özellikle Luka 1. bölümde 46-55 ayetleri okursan aslında güzel olur. Orada Luka 1:46-55'te Meryem'in harika bir övgüsü var Rab'e.
Evet, kesinlikle. Meryem de şöyle dedi: "Canım Rab'bi yüceltir. Ruhum, kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. Çünkü o sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. İşte bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. Çünkü güçlü olan benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır."
Yani özellikle devamında şey de güzel değil mi? 50. ayetten sonra kuşaklar boyunca kendisinden korkanlara merhamet eder. Rab'in kimliğini açıklıyor. Bileğiyle büyük işler yaptı. Gururluları yüreklerindeki kuruntularla darmadağın etti. Hükümdarları tahtlarından indirdi. Sıradan insanları yükseltti. Aç olanları iyiliklerle doyurdu. Zenginleri ise eli boş çevirdi. Atalarımıza söz verdiği gibi İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek merhamet etmeyi unutmayarak kulu İsrail'in yardımına yetişti diyor. Yani vaat edilen kurtarıcıyı bu şekilde selamlıyor aslında Meryem. Rab'in görkemini överek, onun gerçekten sıradan insanlarla bu denli ilgilenmesinin ne kadar büyük, ne kadar övgüye değer, ne kadar hayranlık uyandıran bir şey olduğunu söyleyerek, bunun farkında olarak bir dua ediyor. Hepimizin yani yapması gereken bir dua. O alçak gönüllülükte Rab'i yücelterek, onun adaletini vurgulayarak, Rab'in adaletine de güveniyor. Yani ne olacağını bilmese de Rab merhametlidir, Rab adildir diyor.
Yani Meryem'e diyoruz ya hani güçlü bir iman örneği. Aklıma şey de geliyor, bu İbraniler kitabında hani imanın tanımı yapılıyor ya. İman umut edilenlere güvenmek, bilinmeyen şeylerin varlığından emin,
görünmeyen şeylerin varlığından
emin olmaktır diyor. Yani canlı örneği aslında Meryem'in gösterdiği tutum. Bilmiyordu, görmedi o anda hiçbir şey. Her şey çok boğuluydu. Ama işte iman adımı o. İmanın vücut almış hali oydu. İman göstergesi budur. Yani bizim için de öyle. Tanımlayabiliyoruz ya da ifade edebiliyoruz kolayca. Ama yaşarken gerçekten onu yansıtabiliyor muyuz? Ya da adım atma, iman adımı atmamız gerektiğinde o tanımı düşünerek hareket ediyor muyuz? O da bence düşündürücü.
Doğru. Yani Meryem'i birçok şeyde görüyoruz. Yani Cebrail'le karşılaşmasında, işte İsa büyürken onunla ilgili hep böyle bir yüreği çarpıyor. Yani korumaya çalışıyor, yani sarmaya çalışıyor. Hani gözü üstünde kayboluyor İsa bir gün, korkuyor. Yani yüreği kim bilir neler hissediyor. Ve İsa ile ilgili birçok şey de söyleniyor tabii ki Meryem'e. Yani aslında Meryem'in yüreğine hançer saplanacağı söyleniyor. Tabii ki İsa'nın ölümüyle ilgili bir şeydi bu. Dediğin gibi anlamadı bazı şeyleri. Ama yani ben Rab'in kuluyum, bana dediğin gibi olsun dedi. Ve hep etkiliyor beni. Meryem'le ilgili bir iki kez diyor ki Meryem bunu yüreğinde sakladı diyor. Düşünüyor gerçekten bunları. Yani Rab'e güveniyor ama aynı zamanda da yüreğinin bir yerinde tutuyor. Yani 30 yıl önce biri yüreğine hançer saplanacak dedi. 30 yıl sonra unutmadı bunu. 33 yıl sonra bu olay gerçekleşirken unutmadı bunu. Ve Meryem'i çarmıhın dibinde bir anne olarak görüyoruz aynı zamanda. Yani Yuhanna 19. bölümde orada 25-27 ayetleri belki okuyabilirsin. Yuhanna 19-25-27.
İsa'nın çarmıhının yanında ise annesi, teyzesi, Klopas'ın karısı Meryem ve Meclalli Meryem duruyordu. İsa annesiyle sevdiği öğrencilerinin yakınında durduğunu görünce annesine "Anne işte oğlun" dedi. Sonra öğrenciye "İşte annen" dedi. O andan itibaren bu öğrenci İsa'nın annesini kendi evine aldı.
Yani kutsal yazıları okurken genellikle o dönemin duygularını anlamaktan kolayca uzaklaşabiliyoruz. Bizim kafamızda çünkü bir figür var. Yani yukarılarda hani insani boyutunu pek düşünmeden okuyabilme hatasına düşebiliyoruz ama
ya da bizden çok uzaktaymış gibi düşünebiliyoruz.
Yani burada bir anne var ve evladını kaybediyor. Ne kadar acı bir şey aslında. Ve burada İsa'nın çarmıhının dibinde duruyorlar. Orada İsa'nın çarmıhının yanında durduğunu söylüyor. Ve İsa öğrencisi Yuhanna'ya onu emanet ediyor. Meryem birçok fedakarlık yaptı ve birçok acı çekti aslında. Acısı ve fedakarlığı çok büyüktü Meryem'in. Ta doğuştan itibaren. Tabii ki İsa Mesih'in yaptığı fedakarlığın yanında hiçbirimizin fedakarlığı bir şey değil. Ama büyük bir acıyla, büyük bir fedakarlıkla her şeye rağmen büyük bir örnek olarak görüyoruz Meryem'i. Kadınlar Günü programı için. Kadınlara bence çok değerli bir örnektir. Çünkü o bir anneydi, o bir inanandı, o bir kadındı. Farklı rollerde, farklı kimliklerde, farklı şapkalarda çok değerli bir örnekti. Ve nihayetinde baktığımızda bize de büyük bir cesaret, büyük bir iman, büyük bir hizmet örneğidir. Yani Meryem'in o zaman mücadelesine baktığımızda bugünkü kadınların yaşadıkları zorlukları da bağdaştırabiliriz aslında. Yani Meryem de birçok zorluk yaşadı ama her şeye rağmen aslında imanla hareket etti. Ve senin dediğin gibi kadınlara, annelere, çalışanlara birçok yönden ilhamdır. Ama toparlayacak olursak belki sen söylemek istersin çalışan annelere, evde çocuklarına bakan, ev işleri yapan annelere, kilisede hizmet eden kadınlara.
Evet, benim yani kadınlar için teşviğim şu olur. Konuştuğumuz şeyler üzerine kesinlikle kadınlar, Tanrı sizi özel ve değerli yarattı. Sizin için planları var ve her birimizin Tanrı'nın işi için yapabileceği görevimiz var, görev alanımız var. Ve evet, yaptığımız işler değerli, daha az değerli değil. Tanrı'nın gözünde o şekilde işlemiyor. Tanrı'nın gözünde bizim yüreğimiz önemli. Yani hangi yürekte yaptığımız. en küçük, en basit bir şey bile Tanrı'yı yüceltir. Onun için yapıyorsak en büyük işten daha önemli görünür. Yani Tanrı gerçekten bizim bakış açımızdan bakmıyor. Bizim standartlarımıza göre bizi değerlendirmiyor. Yani çok daha yüce bir bakış açısından bakıyor bize. Hani yaptığımız işlere göre bizi puanlamıyor. Onu demek istiyorum. Yani ne olursa olsun Tanrı sizinle ve sizi her zaman seviyor. Kim olduğunuzun, nerede olduğunuzun bir önemi yok. Tanrı sizi kullanabilir, sizi güçlü kılar ve bu güvenle ona yaklaşabiliriz, onu yüceltebiliriz. Ve Tanrı'nın bizi koyduğu yerde minnettarlıkla ve hoşnutlukla ona yaklaşabiliriz.
Amin. Kesinlikle. Öyleyse yavaş yavaş bitirirken 8 Mart Kadınlar Günü için söylemek istediğim bir şey var mı?
8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun. Ve bu özel günde, her günde her bir kadının Tanrı'nın çağrısını duymasını isterim. Öyle diliyorum. Teşekkürler.
Teşekkür ederim. Belki şu anda bizi izleyen, bizi dinleyen kadınlardan birisiniz ve belki de bir zorluğun içindesiniz. Belki sıkıntı çekiyorsunuz. Belki çeşitli kararların eşiğindesiniz. Ama Meryem'in hikayesinden olsun, bugün eşimle konuştuğumuz diğer kadınların hikayesinden olsun, sizleri yani teşvik etmek istiyoruz. Meryem dayandı, imanla güçle bize cesaret oldu. Kutsal kitapta birçok kişi bize çok değerli şekilde cesaret verdi. O zaman biz de Tanrı'nın sözüne, merhametine, vaadine sığınarak evet diyebiliriz. Ve bugün Meryem gibi biz de yüreğimizde büyük bir iman ve cesaretle yürümeyi seçebiliriz. O zaman 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Rab hepinizi bereketlesin.